Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendiği, Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız. Sen Olsaydın programı kimi zaman bir engellinin, kimi zaman bir gurbetçinin, bazen yeni nesil çok değişti diye sitem eden bir yaşlının, bazen de büyükler bizi anlamıyor diyen bir gencin, velhasıl hayatın içinde farklılıklarıyla yer alanların gözünden hayata bakıp onların dünyasına girebilmek için.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sevgiden bahsedeceğiz. Sen olsaydın sevgini nasıl ifade ederdin diye soracağız. Önce kendimize, sonra siz değerli dinleyicilerimize. İçinde bulunulan zaman diliminde sevginizi gösterin, sevginizi anlatın gibi cümleler hep hediyelerle ilişkilendirilecek bu hafta boyunca belki. Modern toplum sevgimizi kime, ne zaman ve ne şekilde göstereceğimize dair sürekli açık ya da örtük mesajlar veriyor çünkü bize. Biz de istedik ki madem sevgiden bahsediyor olacağız, o halde sevginin göstergeleri, ifade şekilleri neler? Buna dair güzel örnekler paylaşalım Sen Olsaydın programında ve bu haftada diyelim ki sen olsaydın sevgini nasıl ifade ederdin? Malumunuz sevgi soyut bir kavram ama sevginin de göstergeleri var. Bazen söze dökülür, bazen kağıda sevgi. Bazen bir gülle ilişkilendirilir, modern zamanlarda ise daha çok pahalı hediyelerle. Bazen hasretle sarılmak, bazen gözlerle anlatmak ile kendine bir yol bulur sevgi. Peki biz hayatlarımızda sevgiyi, sevgilerimizi, sevdiklerimizi nasıl ifade ediyoruz acaba? Hani o bir dönemlerin çok güzel bir filminin replikleriydi. Selvi Boylum, Al Yazmalım filminde soruyordu ya sevgi neydi diye. Sevgi iyilikti, sevgi dostluktu, sevgi emekti. Sevgiyi farklı şekillerde ifade ediyoruz. Evet, bazen en kestirme ve en yalın anlatımıyla seni seviyorum demekle. Bazen bir çiçekle. Bazen eşsiz bir tebessümle ya da kucaklaşma veya omuza hafifçe dokunan bir elle ifade ediyoruz sevgimizi. Kimi zaman sanatla anlatıyoruz bunu, şiirle, edebi bir yazıyla, resimle ya da müzikle. Güzel sanatlar da dolaylı anlatımın bir yolu olmuş yüzyıllar boyu. Hemen programın girişinde istedik ki işte bu anlatımlardan biriyle, bir müzik eseriyle girişimizi başlatalım. Bora Öztoprak söyleyeyim. Diyecek, seni seviyorum diyecek.
Seviyorum demek zordu her zaman. Boş bir laf gibi gelir. Dur söyleme, yalnızca bak bana. Gözlerin söyler nasıl olsa. Her günün akşamında seni çok seviyorum. Gece göz kırparken duvarlara seni özlüyor ellerim. Seni yaşanan o duygularla hep beni ah, bu gece, bu gece öp beni. Akşamında seni çok seviyorum. Gece göz kırparken duvarlara seni özlüyor ellerim. Seni seviyorum bu gece. Kollarıma oh, yaşanan o duygularla hep beni ah, bu gece beni.
Değerli dinleyicilerimiz, sevgi sadece karşı cinse duyulan ilgi ya da aşk değil. Sevgi çok geniş bir kavram. Eşini sever insan, çocuğunu, anne babasını, eş, dost, arkadaşlarını, hani Yunus Emre misali, yaratılanı yaratandan ötürü sevdiği için illaki zaman ve mekan birlikteliği de gerekmez sevgiye. Dünyanın bir ucunda hiç görmediği, tanımadığı bir çocuğu ya da bir başka insanı da sevebilir insan, İnsan olma ortak paydasıyla. Hani Sen Olsaydın programının ilk haftasında bu konudan bahsetmiştik ya, insan olma ortak paydasında buluşuyoruz. İşte bu buluştuğumuz ortak paydadan yola çıkarak sevgimizi hiç tanımadığımız bir insana, zaman ve mekan birlikteliği gerektirmediği bir anda da gösterebiliriz. Bu bazen din kardeşliği olma düşüncesiyle olur. Bazen insan olma ortak paydasıyla. Onun için bilhassa mazlumlar da onun o sevgisinden ve duasından payına düşeni alır sevgi insanının. Çünkü o insan bilir ki hadis-i şerifte de geçtiği üzere iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olmazsınız. Bu sevgi o kadar geniştir ki işte bu sebeplerle bir çiçeği, kuşu, mavisiyle göğü ve denizi, yeşiliyle doğayı ve milyarlarca yıldızıyla evreni ve tüm alemi sevebilir insanoğlu. Gördükçe, düşündükçe sever, sevdikçe hayranlığı ve şükrü artar, sevgisi daha da çoğalır. İçinde çoğalan ve her geçen gün daha da artan bu sevgisini de paylaşır sevgi insanı, sevgisini her şeyle ve herkesle. Hani bir kıssa vardır, sevgi sınavının bahsedildiği, sevgi sınavının dile getirildiği bir kıssa. Sevginin sözünü edenlerle sevgiyi gerçekten yaşayanları ayırt edecek bir kıssadır bu. Bir gün erenlerden birine sorarlar, derler ki efendim, sevginin sözünü edenlerle gerçekten sevgiyi yaşayanları nasıl ayırt edebiliriz, aradaki fark nedir diye sorarlar. O da der ki bakın göstereyim, beni takip edin. Sevgiyi dilinden düşürmeyen ama aslında dilden de gönüle indiremeyen kişileri bir yemek daveti hazırlarlar. Herkes gelir, sofra kurulur, tabaklar konur, tabaklara çorbalar doldurulur ve o insanlar buyur edilir sofraya. Herkes oturur sofraya. Ancak ilginç bir husus vardır. Gelen kaşıkların sapı neredeyse bir metre boyundadır ki derviş kaşığı denirmiş bu kaşıklara. Herkes oturur sofraya, ancak o boyu bir metreyi bulan, sapı bir metreyi bulan kaşıkla çorba yemek, çorbayı içmek imkansızdır. Bir iki denemeden sonra bakarlar ki döke saça ağızlarına bile getiremiyorlar bu kaşığı, aç karna kalkarlar sofradan. Derken ikinci bir grup kişi davet edilir. Onlar ise sevgiyi gerçekten bilip yaşayanlar arasından seçilmiş insanlarmış. Gelirler, otururlar sofraya. Yine aynı düzen kurulur, sofraya oturulur. Tabaklar konur, tabaklara çorbalar doldurulur. Yine o sapı bir metreyi bulan derviş kaşıkları sofraya getirilir ve bununla yiyeceksiniz. Buyurun haydi bismillah denir. Ancak İlginç bir şey olur. Bu kez herkes karnı tok olarak sofradan kalkar. Nasıl dersiniz? Çünkü oturan kişi eline derviş kaşığını alır, karşısındaki çorbaya daldırır kaşığı ve karşısındaki insanın ağzına uzatır. Böylece herkes birbirinin karnını doyurmuş olur. İşte der o eren, kim ki hayat sofrasında yalnız kendisini düşünür, kendi karnını doyurmayı hesap ederse, o insan o sofradan aç kalkacaktır. Hayat sofrası da böyledir. İşte sevginin sınavını böyle deneyimlemişler bu kıssada. Sevgiyi biz farklı şekillerde ifade ediyoruz, farklı şekillerde dile getiriyoruz. Ama günümüzde sanki sevgi dediğimizde aklımıza sadece karşı cinse duyulan aşk ve sevgi geliyor. Oysa ki Leyla'ya aşk da vardır, Mevla'ya aşk da vardır. Hatta bazen Leyla'dan Mevla'ya götüren aşk da vardır. Yani bazen öyle olur ki beşeri aşk sizi ilahi aşka götürür. Çok sevdiğim bir hikaye vardır. Gerçek midir, değil midir bilinmez ama bir çobanın hikayesi. Bir çoban yıllar önce aynı yerde yaşadığı, büyüdüğü diğer çoban arkadaşıyla bir süre sonra ayrılırlar. Aradan birkaç yıl geçer, tekrar o çoban arkadaşı döner ama döndüğünde o çoban arkadaşını yorgun, bitkin, biçare ve zayıflamış bir halde bulur. Hayırdır der, ne oldu sana böyle? Aşık oldum der bizim çoban. Der, aşık olunca insan böyle mi olur? Ama der, benimki imkansız bir aşk. Ben padişahın kızına aşık oldum. Bunun hiçbir yolu, yöntemi, mümkünü, imkanı yok der. Arkadaşı dur hele der, acele etme. Birini duymuştum der. Akıl veren, hakikaten verdiği akıllarla da insanları içinde bulunduğu o sıkıntıdan kurtaran bir zat biliyorum. Gidelim ona danışalım. Birlikte giderler o zata, anlatırlar durumu. O da der ki, tamam bunun bir yolu var ama dediklerimi birebir uygulayacaksın. Nedir der çoban? Bak der, şu çobanlık yaptığın yerde hani bir mağara var ya, o mağaraya gideceksin, 40 gün boyunca elinde tesbihin Allah, Allah, Allah diyeceksin. O 40 günün sonunda hem de padişah kendi eliyle kızını senin ayağına getirecek, seninle evlendirecek. İki çoban arkadaş şaşırırlar bu cevaba. Olur muydu, olmaz mıydı? Derler, kaybedecek bir şeyimiz yok, hadi deneyelim. Velhasıl bizim çoban gider evine, şiltesini alır, azığını, içeceğini alır, eline de tesbihini alır. Bir iki eşya ile birlikte varır mağaraya. Mağaraya girer ve adamın dediklerini birebir uygular. Zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan bütün vaktini, gecesini, gündüzünü elinde tesbihiyle, dilinde Allah zikriyle geçirir. Allah, Allah, Allah der. Bu arada o civar bölgede de yavaş yavaş onun namı yayılmaya başlar. Derler ki falan mağarada genç bir çoban varmış. Deli divane elinde tesbihiyle gece gündüz sadece yemeğini yer içer, ibadetini yerine getirir, namazını kılar. Sonrasında yine zikrine devam eder derlermiş. Ve merak edermiş ahali ama o dünya kelamı konuşmaz, devam edermiş zikrine Allah, Allah, Allah. Öyle ya, 40 gün 40 geceyi dolduracak verdiği söz üzere. Hatta öyle olur ki bu çobanın namı ta padişaha kadar varır. Vezirler toplanırlar, derler ki bu tür mübarek insanlar gittiği beldelere de bereket getirir. Biz de böyle bir fırsatı kaçırmayalım. Olur ya, bu zat buradan gün gelir ayrılır gider. Böylesi bir duruma fırsat vermeden biz onu buraya bağlayacak bir şeyler düşünelim. Ne olabilir bu derler. Kimisi der ki işte ona vezirlik teklif edelim, mal, makam, mülk teklif edelim. Bu arada o vezirlerin de içinde bulunduğu danışma meclisinde aslında o iki çobanın gidip de akıl danıştığı kişi de vardır. En son o söze girer, der ki bakın der, böylesi mübarek insanlar bu tür tekliflerle dünya malına bağlanmayı reddederler. Onlar belki hani olur ya bu dünya hayatını iyi bir eşle tamamlama niyetinde olabilirler diye bir fikir sunar. E peki derler, ne yapacağız? E ne yapabiliriz? Bu durumda padişahımızın kızı Kerimesinin nikahını teklif edersek ve padişahımızı da buna ikna edersek belki o mübarek zat bu beldede kalmaya devam eder der. Ve nihayetinde bu kararı padişaha da iletirler, padişahın da aklına yatar, ancak yine de der bir gidelim huzuruna, hem de duasını alalım. Bu arada o danışma meclisinde bulunan ve daha önce akıl veren zat çoban arkadaşı aracılığıyla o diğer çobana, mağaradaki çobana durumu anlatır ve der ki bak der, sana mal, mülk, makam teklif edilecek ama bunların hiçbirini kabul etme. Ta ki en son seni kızıyla evlendirme teklifini sunduğunda sen buna evet dersin ve böylece o hani bana geldiğinde aşkımdan ölüyorum ama bunun, bu aşkın imkanı yok demiştin ya, ben bir garip çoban, o bir padişah kızı, bu aşk nasıl mümkün olur, bu aşk nasıl evliliğe dönüşür demiştin, işte böyle dönüşecek diye haber gönderir. Derken toplanırlar padişah, vezirler ve adamlarıyla birlikte, giderler mağaranın önüne. Genç o 40. günün akşamında, artık son demlerde, yine elinde tesbihi Allah Allah demeye devam ediyor. Sunarlar önce diğer teklifleri. Genç hayır der. Hayır, hayır, hayır. En son padişah der ki size der bir teklifim olacak ama beni yanlış anlamayın. Ben sizi damadım olarak görmek istiyorum. Böylece kızım da sizin gibi bir insanla eş olur, mutlu bir aile kurar. Biz de sizin bu beldede kalmanızdan şerefyab oluruz der. Ve herkes ağzı açık gencin cevabını beklemektedir. Çoban arkadaşı, o daha önce gidip de danıştıkları kişi. Herkes çobanın ağzından çıkacak cümleyi bekler ki çoban o an hayır der. Herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. Ne oldu? E 40 gün boyunca sen Allah Allah dememiş miydin? İsteğin bu değil miydi? Hani padişahın kızına aşıktın? Ben der 40 gün o kız için Allah Allah dedim ve Allah benim ayağıma padişahla birlikte ekibini gönderdi ve o kızla evliliğimin yolunu açtı. Sevdiğim kızla evliliğin yolunu açtı. Peki ya düşünsenize, bir de Allah için Allah deseydim ne olurdu? İşte bu sebeple hayır dedim der. İşte bakın, bazen o beşeri aşk sizi ilahi aşka götürüyor. Leyla derken Mevla'ya ulaştırıyor. Hani anlatılır, Mecnun'un Leyla'sı da aslında kara kuru bir gençmiş. Görenler dermiş ki Mecnun'a, ya sen bunu nasıl sevdin, nasıl aşık oldun, öyle güzel de bir kız değil aslında. Ama delikanlı der ki ben ona kendi gözümle baktım. Bunu anlayabilmeniz için sizin de benim gözümle ona bakmanız lazım. İşte onu mecnun eden de aslında onun içinde yaşattığı aşkı, sevgisidir. Yaradanı sevmek, peygamberi sevmek, Allah dostlarını sevmek, yaratılanı yaradandan ötürü sevmek, Hazreti Peygamber'in gözüyle bakıp hatta dağı taşı sevmek. Hani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya, Uhud dağı için Uhud bizi sever, biz Uhud'u. İşte bu çerçevede baktığınızda Yunus Emre misali, yaratılanı yaradandan ötürü sevdiğinizde artık insanın da ötesinde hayvanı, dağı, taşı, evreni, doğayı, her şeyi seviyorsunuz ve bir sevgi insanı haline geliyorsunuz. Sevgi öyle bir şey ki sadece karşı cinsle ya da sadece ilahi aşkla ilişkilendirilemeyeceği gibi sevginin çeşit çeşit göstergeleri, boyutları var. Sevgi bazen kardeşin kardeşe duyduğu bağlılık ve muhabbet demek. Hatta canından bile çok sevmek demek. Hani bir hikaye vardır. Daha önce Dünya Ali programında da paylaşmıştık. Anne ve baba konuşurlar. Derler ki erkek çocukları amansız bir hastalığa yakalanmıştır ve bir ameliyat gereklidir. Bu ameliyat için çok büyük bir meblağ gereklidir ve bu ameliyat olmazsa da çocuklarını kaybedeceklerdir. Bu konuşmaya biri şahit olmuştur. O erkek kardeşten 2 yaş büyük olan yine küçük bir kız ablası. Bu konuşmayı duyar duymaz doğru odasına gider, kumbarasını boşaltır. Hani kendince neyi varsa malı mülkü, ki onun malı mülkü kumbarasında olan parasıdır. O parayı avucuna döker ve doğruca sokağa çıkar. Sokağın bir ucundaki eczaneye gider çünkü orayı biliyordur. Bildiği orasıdır şifa dağıtan. Ve der ki eczacıya, ben kardeşim için bir mucize satın almak istiyorum. Tam bu sözü söylerken de eczanenin kapısından içeri orta yaşlı, şık giyimli, zengin görünüşlü bir adam girmiştir. Eczacı şöyle bir gülümsedikten sonra aslında diyecektir ki mucize satın alınamaz, ama bu sözü söylemesine imkan vermeden hemen o adam, kapıdan giren adam işaret eder eczacıya ve sözün devamını kendisi alır. Der ki neyi var kardeşinin? İşte kardeşim çok hastaymış, amansız bir hastalığa yakalanmış, ameliyat olmazsa ölecekmiş, bunun için de çok para lazımmış. Hadi der, tut elimi ve birlikte çıkarlar eczaneden ve doğruca eve giderler. Ama kimdir bu biliyor musunuz? O ameliyat yapabilecek o ülkede bulunan nadir cerrahlardan biridir ve hiçbir ücret de almadan bu ameliyatı gerçekleştirir. İşte onun için deniyor ki hayat bir mucizeler tarlasıdır. Ama bu mucizeyi başlatan neydi? İşin ilk çıkış noktasına dönersek, o kardeşine duyduğu koşulsuz sevgi ve ben ne yapabilirim düşüncesiyle. Hani o an onun elinde olan tüm imkan kumbarasındaki parasıydı ve iyi niyetiydi. Tüm bunlarla koşa koşa eczaneye nasıl vardıysa, işte o varış, o iyi niyet, o sevgi onu böylesi bir mucizeye götürmüştü. Yine çok sevdiğim bir anekdot vardır. Bir doktor anlatır, der ki gönüllü çalıştığı bir hastanede çok az rastlanan bir hastalığa yakalanmış bir kızla tanışmıştım. İyileşmesi için de tek bir yol vardı. 5 yaşındaki erkek kardeşinden kan nakli yapılması gerekiyordu. Erkek kardeşi aynı hastalığın üstesinden gelmişti ve eğer bu kan nakli yapılırsa o da iyileşecekti. Doktor sorar, der ki sen kan nakli yapılmasına, kardeşin için kan nakli yapılmasına izin verir misin? Çocuk şöyle bir düşünür, kısa bir tereddüt geçirir, sonra derin bir nefes alır ve evet der, kardeşim kurtulacaksa evet izin veriyorum. Kan nakli yapılırken küçük çocuk ablasının yanındaki yatakta yatıyor ve ablasının yanaklarına renk geldikçe bizimle birlikte gülümsüyordu diyor, anlatıyor doktor. Sonra yüzü sarardı ve yüzündeki gülümseme kayboldu. Başını kaldırıp doktora baktıktan sonra titreyen bir sesle hemen mi öleceğim diye sordu. Meğer sonradan anladık ki yaşı çok küçük olduğu için doktorun sözlerini yanlış anlamış ve kanının tümünü ablasına vermesi gerektiğini düşünmüş. Yani inanabiliyor musunuz, kardeşi için aslında ölümü göze alarak o teklife evet demiş. İşte bazen sevgi budur. Sevgi bazen canını ortaya koymaktır. Bazen de az önceki hikayede olduğu üzere sahip olduğu tüm mal varlığını, o kumbaradaki bütün parasını ortaya dökmektir. Bazen de nefret duygularının yoğun olduğu bir anda küçücük bir iyi niyet ve beraberindeki iyilikler sevgisizliği sevgiye dönüştürebilir. Uzak Doğu'da Lili adında bir kız var. Evlenmiş ancak kayınvalidesiyle yaşıyor ve kayınvalidesi de huysuz, geçimsiz biri. Ne yazık ki evliliği de kötüye doğru gidiyor. Tek çare olarak hazırlatacağı bir karışımla kayınvalidesini zehirletme düşüncesiyle yola çıkıyor ve o karışımı hazırlatıyor. Ancak karışımı hazırlayan kişi diyor ki, bakın bu karışım 3 ay içinde onu yavaş yavaş öldürecek, yemeklerine azar azar katarsanız, ama bunu yaparken de dikkat edin, o bundan şüphelenmesin. Bunun için de ona hep güler yüz gösterin, iyilik yapın, normalde yapmadığınız sevgi sözcüklerini ve göstergelerini kullanın diyor. O genç kız tüm bunları yapıyor bu süre içerisinde. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İlginç bir şey oluyor. O sevgisini, ilgisini gösterdikçe, onu sevdiğini ifade ettikçe kayınvalidesi, o huysuz, inatçı, geçimsiz olan kayınvalidesi de yumuşamaya ve ona karşı daha iyi niyetle davranmaya başlıyor. Neticede genç kız bir vicdan azabına giriyor. Eyvah diyor, bu süreci durdurmalıyım. Hemen gidip bunun bir panzehiri varsa o kişiden istemeliyim. Gidiyor, diyor ki siz böyle bir karışım hazırladınız ama ben vazgeçtim, pişman oldum. Bu süreci geriye çevirebilir miyiz? Gülümsüyor adam, diyor ki ben size aslında bir zehir vermedim. Verdiğim karışım sadece şifalı bitkilerden oluşan vitamin mineral destekli bir şeydi. Ama siz ne yaptınız biliyor musunuz? Siz içinizdeki ön yargıları yıktınız ve içinizdeki sevgilerin açığa çıkmasına vesile oldunuz. Sen ona iyi davrandıkça onun zihnindeki ön yargılar ve o zehir de dağıldı. Onun yerini sevgi ve anlayışa bıraktı. İşte bazen de sevgi, sevgisizliğin yerini alıyor bu şekilde. Siz ilgi ve sevgiyle yaklaştıkça karşınızdaki de ilgi ve sevgisini ortaya koyuyor. Değerli dinleyicilerimiz, sevgiyi göstermenin çeşit çeşit yolu var ama biz bu soruyla bitirelim. Siz olsaydınız, yani sen olsaydın sevgini nasıl gösterir, sevgini nasıl ifade ederdin? Hikaye ve kıssalarda bunun farklı farklı yollarını gördük ama son soruyu size sorarak bitirelim programımızı ve bu arada da güzel bir eserle kapanışımızı gerçekleştirelim. Hastalıkta sağlıkta diyecek Mustafa Ceceli. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da battığını da senle izlemeliyim diyecek ve bu güzel eserle de kapanışımızı gerçekleştireceğiz. Haftaya tekrar sizlerle görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Şu her cayi hayata bir kere geldik. Yedik, içtik, doyduk, kalktık, hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zengin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Hesabı birlikte verdik. Sinsi hayat ihtirası bana hiç uğramadı. Dünya malı zenginin olsun, sen benim kadınım. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar, olsun yeniden yaparız. Biz de bu sevda sürdükçe ölsek de yan yanayız. Seni hastalığımda, sağlığımda da yanımda görmeliyim. Güneşin doğduğunu da, battığını da senle izlemeliyim. Yanabilir saltanatlar,
Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendi, Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sundu. Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız.